Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mütedahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, Enbiya suresinin 71. ayeti ve devamını inşallah bugün konu edineceğiz. Rabbimiz ayetleri üzerinde tek tek razı olacağı şekilde durabilmeyi, tedebbür ve tefekkür etmeyi, öğüt almayı, hidayet almayı nasip ve müyesser eylesin. Geçtiğimiz programda, dersimizde İbrahim Aleyhisselam'ın hayat safhalarından bir tabloya yer verilmişti. İbrahim Aleyhisselam putları kırmıştı. Putların bir tanesini, büyüğünü bırakıp onun omuzuna da baltayı asmıştı. Ve onlar da İbrahim Aleyhisselam'ı cezalandırmak için toplanıp karar verdiler ve ateşe atmışlardı. Cenab-ı Hak da Habibini, Halilini yani dostunu korumuş. Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamette ol buyurmuştu. Ve İbrahim Aleyhisselam kurtulmuştu. İşte 71. ayet onun bu kurtuluşuna dikkat çekiyor. Estağfirullah. Ve neccaynahu ve lutan ilel ardı leti barakna fiha lil alemin. O İbrahim'i ve Lut'u, Lut Aleyhisselam, ikisini beraber kurtarıp İçinde insanlar için, alemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki burada İbrahim Aleyhisselam ateşten selametle kurtulduktan sonra artık o ara safhayı bilmiyoruz. Yanına Lut'u da alarak, Lut kim? Lut bir rivayete göre İbrahim Aleyhisselam'ın kardeşinin oğlu. Nitekim Kitab-ı Mukaddes'te yani Tevrat'ta İbrahim Aleyhisselam'ın Haran ve Nahur isminde iki kardeşinin olduğu ve Lut'un da Aleyhisselatü Vesselam Haran'ın oğlu olduğu ifade ediliyor. Tefsirlerimizde de onun kardeşinin oğlu olduğu ya da amcasının oğlu olduğuna dair bir başka görüş de var. Ama demek ki akrabasından birisi Lut Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'a iman etmiş, belki aileleri iman etmemiş. Dolayısıyla ikisi yanında rivayetlere göre hanımı Sare annemiz, validemiz de var. Hep beraber bulundukları beldeden efendim Cenab-ı Hakk'ın burada beyan buyurduğu bereketli bir toprağa, beldeye hicret ediyorlar. Bu bereketli kılınan yer rivayete göre Filistin veya Beytül Makdis yahut Suriye ya da Mekke olduğuna dair farklı rivayetler var. Ama Filistin olduğu daha çok efendim müfessirlerimiz tarafından tercih edilmiş. Orası nasıl bereketli oluyor? Bu bereket ifadesi nereden geliyor? Bereket ifadesinin hem maddi hem manevi iki boyutunun olduğu ifade ediliyor. Hem o toprakların bereketli topraklar olduğu, her türlü zirai mahsulatın ve meyvenin orada yetiştiği ifade ediliyor. Hem de birçok peygamberin oraya gönderildiğini biliyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan'da ismi geçen çok sayıda peygamberin Kudüs ve civarına, o Filistin topraklarına gönderildiğini biliyoruz. İşte bu sebeple o topraklar Kur'an-ı Kerim'de de Barakna havlehu buyurularak o Mescid-i Aksa'nın etrafının bereketine işaret ediliyor. Ve İbrahim Aleyhisselam işte yeğeni Lut Aleyhisselam'ı da yanına alarak o topraklara doğru efendim hicret ediyorlar. Ve orada İbrahim Aleyhisselam yine Cenab-ı Hakk'ın bir peygamberi olarak tevhid dinini Allah'a şirk koşulmadan iman etme anlamındaki tevhid dinini yaymaya devam ediyor. Lut aleyhisselam da yine o bölgeye yakın Ürdün toprakları içerisinde bulunan Sodem mevkiine, müttefikat diye geçen Kur'an'da, o bölgeye gönderilmiş oluyor. O da orada faaliyetlerini devam ettiriyor. Lut aleyhisselam da Allah'ın elçi olarak gönderdiği peygamberlerden, biliyorsunuz. Devam ediyor ayet-i kerime. Ve vehebna lehu ishaqa ve yaquba nafileten ve kullen cealna salihin. Biz o İbrahim'e hem İshak'ı ayrıca da Yakub'u bağışladık, adeta ona hibe ettik. Böyle iki evlat verdik. Her birini salih kimseler yaptık. Biliyoruz ki İbrahim Aleyhisselam'ın ihtiyarlık yaşlarına kadar çocuğu olmamıştı. Daha sonra Cenab-ı Hakk'a dua etmişti. Cenab-ı Hak da onu ihtiyarlık yaşına rağmen bir evlatla müjdelemişti. Burada ona İshak'ı bağışladık. Yakub'u da fazladan olarak, adeta bir ilave olarak diye buyurulması dikkat çekici. Bu sebeple müfessirlerimiz burada farklı izahlar yapıyorlar. İshak aleyhisselam duasına icabetle, yani o dua etmişti, duası kabul olmuştu. Onun üzerine İshak aleyhisselam verildi diyor bazı müfessirlerimiz. Yakup da İshak'ın oğlu, yani İbrahim aleyhisselamın torunu oluyor. Ve Yakub'e nafileten, nafile kelimesi fazladan demek, hibe olarak demek, adeta bir artı bir şey olarak demek. Yakub'u da verdik, ona bir de böyle bir torun lütfettik denilmiş oluyor. Toruna bu anlamda nafile deniyor adeta. Yani fazladan anlamında Arapçada. Bir de onu ilave ettik. Duasına icabet ettik, evlat verdik, bir de torun verdik denilmiş oluyor. Ama bazı müfessirlerimize göre, ki benim kanaatim de doğrusu bu, biz İshak'ı da Yakub'u da ona fazladan, o duasından sonra ilave olarak bunları da verdik denilmiş oluyor. Aslında nafileten kelimesi sadece Yakub aleyhisselamla ilgili değil, aynı zamanda İshak aleyhisselamla ilgilidir diye düşünüyorum. Çünkü o dua nihayetinde İsmail aleyhisselam, efendim bizim kaynaklarımıza göre yine Cenab-ı Hak tarafından İbrahim aleyhisselama böyle bir lütfedilmişti bir evlat olarak. O da, İsmail aleyhisselam da peygamber ve Efendimiz aleyhisselatü vesselamın dedelerinden oluyor İsmail aleyhisselam da. İşte İsmail aleyhisselamı duaya mukabil verdik. Buna ilaveten bir İshak'ı verdik. Bir de İshak'ın torunu Yakub'u ve İshak'ın oğlu Yakub'u verdik. Böylece iki evlat bir torun vermiş oluyor Cenab-ı Hak. O bir evlat istemişti. Allah fazladan ona hem bir evlat daha hem de bir torun ikram ediyor. Ve Cenab-ı Hak yine buyuruyor. Ve küllen cealna salihin. Biz onların hepsini salihler kıldık. Burada bu ikisini salihlerden kıldık anlamına ifade edileceği gibi, burada çoğul kullanılıyor ifade. Biz onların hepsini salihler kıldık. İsmail aleyhisselam da adeta var sanki burada. Ve onların hepsini salihlerden eyledik. Yani her birine hem efendim nübüvvet verdik, yani peygamberlik verdik, hem ilim verdik, hem de nice nice topluma hizmet ettikleri güzel hayırlarla onları donattık anlamı verilebilir efendim bu ayete. Burada aslında Yüce Rabbimiz hem evlat diye ifade edebileceğimiz neslin büyük bir nimet olduğuna dikkat çekmiş oluyor. İkinci bir güzellik de o neslin salihlerden olması. Evet, insan evlenince özellikle bir çocuk sahibi olmayı arzu eder. Anne arzu eder, baba arzu eder, dedeler arzu eder, neler arzu eder. Bu büyük bir nimettir. Olmadığı zaman insan bir şeyden mahrum olduğuna hükmeder adeta. Mahzundur yüreğinin bir tarafı. Evet, evlat verilir ama evlat hayırlı da olabilir, hayırsız da olabilir. Salih de olabilir, fasık da olabilir. Allah muhafaza. Dolayısıyla hem evladın verilmesi, hem böyle bir güzel zürriyetle insanın taltif edilmesi, ihsan ve ikram edilmesi, hem de o evladın salihlerden olması, o da çok daha güzel bir şey. Tabii salihlerden bir evlada sahip olmak, neslin salihlerden olması anne baba için hem dünyada hem ahirette çok büyük bir sürur kaynağıdır. Yani işte göz ve gönül süruru böylesi evlatlardır. Torunlardan efendim geleceğe doğru ne kadar güzel insanlar yetişirse onların anne baba için büyük bir ahiret azığı olduğu da bir gerçektir. 73. ayet yine bir onların bu evlatların bir başka güzel taraflarına dikkat çekilmiş oluyor bu ayette de. Estağfirullah. Ve cealnahum eimmeten yehtune bi emrina ve ohayna ileyhim fi'lel hayrati ve ikame's salati ve ita'ez zekati ve kanu lena abidin. Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık. Ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize kulluk eden kimselerdi. Bu evlatlar işte ne güzel. Onları diyor Cenab-ı Hak önderler yaptık. Önderlik bir nimet. İmam olmak, önder olmak, hele hele takvada önder olmak, imanda, salih amelde önder olmak büyük bir ikram-ı ilahi. Daha önceden hatırlayacağımız üzere Bakara suresinde Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a inni ca'iluke linnâsi buyurmuştu. Ben seni insanlara imam kıldım, önder kıldım deyince İbrahim Aleyhisselam kâle ve min zürriyeti demişti ki ya Rabbi benim neslimden de böyle imamlar gelsin. Cenab-ı Hak da kâle lâ yenâlu ahdiz zalimin, benim bu sözüm zalimlere için geçerli değildir. Zalimlere bu nimeti vermeyeceğim. Yani bu takva imamlığını, efendim hayırlarda öncü olma lütfunu onlara vermem buyurmuştu. Demek ki burada İbrahim Aleyhisselam'ın bu duası da kabul olmuş. Gerçekten İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası hariç, o da babasının bağışlanmasına dair bir duaydı. Babası müşrik olduğu için Allah onu bağışlamadı. Onun dışındaki bütün dualarına Cenab-ı Hak icabet etti ve kabul etti. İşte kabul ettiği dualardan birisi de bu. Ya Rabbi zürriyetimden de imamlar olsun. İşte burada görüyoruz. Yakup Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, efendim ve İshak Aleyhisselam, bunların her birini diyor Cenab-ı Hak önderler kıldık. Yehdûne bi emrine ve bizim emrimizle, adeta bizim iznimizle, bizim çizdiğimiz çerçevede onlar hidayet üzere yol gösteren kimseler oldular. Buradan şunu anlıyoruz. Önderlik eğer hidayete çağırma, insanları doğru yola çağırma, güzellikleri çağırma adına olursa çok çok büyük bir nimet. İbrahim Aleyhisselam'a Yüce Rabbimiz bu ihsanı da verdiğini beyan ediyor. İbrahim Aleyhisselam canını ortaya koydu, malını ortaya koydu. Her şeyiyle Cenab-ı Hakk'a kendisini teslim etti. Allah da böylesi bereketlerle onu bereketlendirdi efendim. İbrahim Aleyhisselam bereketli bir peygamber. Nice nice Allah ona ihsanlarda bulunduğunu beyan ediyor. Ve ayette buyurulduğuna göre işte diyor hem önderler yaptık hem de kendilerine hayırlı işler işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı ve zekatı vermeyi vahyettik. Demek ki onlar Allah'ın böylesi vahyine muhatap olduklarına göre o vahyin gereğini de yerine getirdiler. Cenab-ı Hak onların bu güzelliklerine dikkat çekiyor. Buradan bir de biz nesil yetiştirme derdinde olan kimselerin nasıl bir evlat hedeflemeleri gerektiğini anlıyoruz. Hayırda öncü olacak bu evlatlar. Hayırda öncü evlatlar. Lider evlatlar olacak neslimiz. Başka? Namazı dosdoğru kılacaklar. İkame-i salat. İbrahim Aleyhisselam'ın başka dualarında da ya Rabbi namazı doğru dürüst kılsınlar, kamil anlamda gereğini yerine getirerek namazı ikame etsinler diye ben neslimden bir kısmını bu Beyt-i Haram'ın yani Kabe'nin civarına yerleştirdim demişti duasında. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın evlatlarından beklediği, onlar da görmek istediği en önemli ibadetlerin başında namaz geliyor. Ama namaz da sıradan değil de böyle dört dörtlük namaz kılan evlatlar. Başka hem Allah'a karşı böyle vazifesini yapacaklar hem de Allah'ın mahlukatına karşı ihsan ehli olacaklar. Yani iyilik eden kimseler olacaklar. Zekatı da vermeyi vahyettik diyor. Onlar sadece bize kul olan kimselerdi. Öyleyse gerçekten evlatlara, evlatların terbiyesiyle ya da tahsiliyle, eğitimiyle ilgilenirken niyetimiz şu olmalı. Allah'ım bunlar hayırlarda önce olsunlar. Hayır önderleri olsunlar. Hayırda çığır açan kimseler olsunlar. İnsanları bu işe davet eden, sevk eden kimseler olsunlar. Namazı dosdoğru kılsınlar. Senin mahlukatına da ihsan eden, ikram eden kullarından olsunlar. Ve yalnız senin kulun olsunlar. İşte peygamberlerin gözünde ve gönlünde tıyıp nesil, tertemiz olan nesil, arı duru neslin temel özellikleri bunlar. Yine bu ayetten şöyle bir incelik çıkarabiliriz. Yüce Rabbimiz burada onlar bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderlerdi buyurduğuna göre peygamberlerin kendi bilgi, zeka ve kabiliyetleriyle değil Allah'tan aldıkları vahiy ile hidayet önderliği yaptıklarına işaret etmiş oluyor. Buradan evet herkes peygamber olamaz ama diğer insanlara yani bizlere düşen de o Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu ilahi vahiyler çerçevesinde liderliğimizi ona göre o ölçüye uyarak yapacak olursak işte Rabbimizin rızasını kazanmış hayırlı nesillerden oluruz. Yani insanları kendi arzularını öyle istediği için değil de yani kendi kanaatlerini tecrübe etmek ya da o kendi kanaatlerine göre bütün bilgiyi, bütün yönetimi onun üzerine bina etmek değil de Allah'ın koyduğu ölçülere göre olabildiğince kendi nefsini ona uydurarak bir yönetim tarzı tutturmak işte Allah'ın razı olacağı imamlık budur. Yani önderlik budur, liderlik budur. Tamam, ayet-i kerimelerden ne kadar anlayabiliyorsak çabalayacağız. Alimlere soracağız, kendimiz araştıracağız, öğrenmeye gayret edeceğiz. Rabbimize yalvaracağız. Allah'ım bize rüştümüzü ilham et, en doğruyu bize ilham et. Bizi nefsimizin şerrinden koru diyerek liderliğimizi böyle yapacağız, önderliğimizi böyle yapacağız. Böyle yaptığımız takdirde zalim olmayız biz. Zalim önderler olmayız. Allah'ın met ettiği önderler oluruz. Evlad-ı İyal'in Allah'ın emri çerçevesinde işte böyle hidayette olmaları ve hatta başkalarına hidayet yollarını göstermeleri yani hem salih hem muslih olmaları hem kendileri güzel hem de başkalarını güzelleştirme çabası içinde olmaları bunlar da anne baba için ne büyük bir ikram-ı ilahidir. Yüce Rabbimiz biz onlara hayırlı işleri ilham ettik buyurduktan sonra bir de yine bu hayırlı işlerden sayılan namazı ikame etmelerini ve zekatı vermelerini diye bunlar, bu ikisini ayrıca zikretmesi bu iki ibadetin yani namaz ve zekat ibadetinin çok daha özel bir taat, özel bir salih amel olduğuna dikkat çekmek içindir. Alimlerimizin işareti bu yöndedir. 74. ayet وَلُوْطًا اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ اللَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ Lut'a da hüküm yani hikmet verdik. وَلُوْطًا اَتَيْنَاهُ حُكْمًا Hükmen kelimesi birçok manası var hüküm kelimesinin. Ona da hüküm verebilecek bir kabiliyet verdik. Yani insanlar arasında adaletle hükmedebilecek bir meleke, idrak melekesi kabiliyeti lütfeyledik. manası olduğu gibi hikmet manası da var. Hikmet de zaten bir işi sapasağlam yapmak, nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapmak anlamına geliyor. Peygamberlere Cenab-ı Hak böylesi hikmet de verir. Bir de peygamberlik anlamı da veriliyor. Fakat hemen arkasından ve ilmen diye buyurduğuna göre Lut'a hem hüküm sahibi olmayı, hikmet sahibi olmayı hem de ilim sahibi olmayı lütfeyledik. O ilim de Cenab-ı Hakk'ın doğrudan gönderdiği bilgi daha çok kastediliyor. Ona peygamberlik verdik anlamına geliyor burası. Lut'a da bunları yaptık. وَنَجَّيْنَاهُ ve onu kurtardık. مِنَ الْقَرْيَةِ اللَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ Onu halkı pek iğrenç işler yapan o memleketten, o beldeden kurtardık onu. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ Gerçekten o halk bütünüyle yoldan çıkmış çok kötü bir topluluk idiler. Lut Aleyhisselam'ın kavmi başka kötülüklerinin yanında peygamberlerini yalanladılar, inkar ettiler. Efendim belki birçok farklı putlara taptılar. Daha çirkin işler işlediler ama onların en fazla efendim göze batan çirkinlikleri livata günahına düşmeleri. Yani kadınlarla evlenmeyi terk edip erkek erkeğe beraber olmayı tercih etmeleri. Bu işte bugünkü dünyada da maalesef gerçekten adeta bir ne bileyim insanın çürümesinin sonucunda ortaya çıkan bir pislik davranış. Cenab-ı Hak Lut Aleyhisselam'ın kavminin böyle bir müptezelliğe, böyle bir rezilliğe düçar olduğuna dikkat çekiyor. Ve diyor Lut'u oradan kurtardık biz. Gerçekten bir güzel insan için, bir salih insan için böylesi insanların çokça yaşadığı bir yerde bulunmak ne büyük bir sıkıntıdır. Ama bir vazife var Lut Aleyhisselam'da. İşte o vazife nedir? Onlara hakkı ve hakikati hatırlatacak, tevhidi tebliğ edecek. Ama kendisini dinleyen yok. Kendisine iman eden çok çok az. İşte bir evlilik bir adam kendisine iman etmiş. Hatta hanımı bile iman etmemiş. Hanımı da helak olanlardan oldu çünkü. Ve Cenab-ı Hak diyor ki biz onu kurtardık. Kurtardık iki şekilde anlaşılıyor. Bir, o beldeden, o çirkin beldeden onu kurtardık. O çirkin işlerin yapıldığı yerde onu tutmadık. Onu oradan çıkardık. İkincisi, tabii onun kavmi helak ediliyor. Altı üstüne getiriliyor. O Sodom Gomer denilen orada işte üzerlerine taş yağıyor. Şehrin altı üstüne geliyor. Bugün bile manzara çok o anlamda çirkin manzaraların fotoğrafları var. Dolayısıyla Lut Aleyhisselam'ı biz diyor o azaptan da kurtardık. O azaba o düçar olmadı. Hanımı hariç diğer aile halkından iman edenlerle beraber Lut oradan çıkarıldı bir gece vakti. Sabaha doğru da diğer o topluluk tamamen helak oldu. Tamamen helak oldu. Bu belde Filistin'deki Ölü Deniz'in kıyısında bulunan Sodom şehridir diyor müfessirlerimiz. Buranın putperest halkı işte o tür bir ahlaksızlığa düçar oldukları için helak olmuşlardır. Allah muhafaza buyursun. Bugünkü dünyada da insanlar özgürlük adına adeta bayraklaştırıyorlar bu günahı. Eğer diğer insanlar bu tür günah işleyen, günahı açıkça ilan eden kimselere karşı gerekli tedbiri almaz, onları uyarmazlarsa Allah muhafaza buyursun, Lut Aleyhisselam'ın kavminin başına gelen cezanın cinsinden benzer cezalar yaşanabilir. O bakımdan ahlaksızı sadece kendi haline bırakmamak lazım. Yani onu bir şekilde ıslah etmeye çalışmalı. En azından zararını topluma yaymasının önüne geçmeli. Yani maalesef bu tür günahların içine düşen kimseler bunu adeta bayraklaştırarak yapmaya çalışıyorlar. Bu da artık ar damarı diye hiçbir şeyin kalmadığını gösteriyor. İnsanoğlu böyle ar damarı çatlarsa onu hiçbir şey tutamaz. Hangi çukura düşeceği de belli olmaz. İşte insan olmanın meziyeti onda kalmamış oluyor. Diğer hayvanattan bir farkı kalmıyor. 75. ayet yine Lut Aleyhisselam'la ilgili. Ve edhalnahu fi rahmetina innehu minas salihin. Biz onu diyor rahmetimizin içine aldık adeta. Rahmetimizin içine dahil ettik onu. Rahmetimizle sarıp sarmaladık. Yani merhametimiz, şefkatimiz, ikramlarımız, ihsanlarımız onun üzerinde oldu. Çünkü innehu minas salihin, o salihlerden birisiydi. Lut Aleyhisselam hem kendisi güzel insandı, güzel şeyler yapardı, hem de etrafına hep güzellikler yaymaya çalışan bir insandı. O, bu sebeple Allah böylesi salihleri koruyup kollayacağını vaat eder. Salihlerin velisi Allah'tır Celle Celaluhu. Onun için insan eğer büyük bir emniyetin içine girmek istiyorsa, büyük bir rahmet denizinin içine girmek istiyorsa, salihlerden olmayı ana hedeflerinden birisi haline getirmesi lazım. İnnehu mines salihin, o salihlerdendi. Biz onu diyor rahmetimizin içine aldık. Ve Nuhan iznada min qablu festecebna lehu fenecceynahu ve ehlehu minel kerbil azim. Nuh'u da hatırla ey peygamber, Nuh'u da zikret. Hani o daha önce bize yalvarmış, biz de onun duasını kabul etmiştik. Daha önce ifadesi burada, bu İbrahim Aleyhisselam'dan, işte Lut Aleyhisselam'dan önce bir peygamberdi Nuh. Daha önceden böyle bir peygamber olarak gönderilmişti. Rabbimiz öyle buyuruyor. O da diyor hani daha önce bize yalvarmış, biz de onun duasını kabul etmiştik. فَنَجَّيْنَاهُ اَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Onu ve ailesini o çok büyük felaketten kurtarmıştık. Onu ve ailesini, Nuh'u ve ailesini, oğlu hariç, oğlu maalesef tabii o da helak olanlardan oldu. Diğer aile fertleri ve inananları Cenab-ı Hak o Nuh tufanından Nuh'un yaptığı gemiyle kurtardı onları. Diğerleri boğuldular. O tebliği kabul etmeyenler boğuldular. Ama bunları Allah kurtarmıştı. Ve 77. ayet yine onunla ilgili, biraz daha konuyla ilgili izah vereceğiz. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَهْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ. Ayetlerimizi yalanlayanlara karşı ona yardım etmiştik. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu, bir fesat toplumuydu. Bu yüzden biz de onları topyekün suda boğduk diyor Cenab-ı Hak. Evet, Allah'ın ayetlerini, peygamberini yalanlamışlardı. Allah da peygamberine elbette daima yardım eder. Ona da yardım etmiş, onu kurtarmış düşmanlarına karşı. Düşmanlarından da intikamını almış ve hepsini diyor onların suda boğmuştuk diyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın hangi duasına icabet edilmişti? Müfessirlerimiz diğer ayetlerden yola çıkarak o şöyle demişti Nuh Aleyhisselam. Enni mağlubun fentasir. Allah'ım ben artık mağlup düştüm. Artık dinine yardım et, intikamımı sen al demişti. İşte onun bu duası. Yine bir başka dua. Rabbim yeryüzünde dolaşan bir tek kafir bile bırakma duası. Yani bu dualarına icabet ettik diyor. Çünkü Nuh Aleyhisselam çok uzun süre kavminin arasında peygamber olarak kalıyor. 950 sene Kur'an'ın ifadesine göre. Demek ki o dönemde insanların böylesi uzun yaşamaları da söz konusu. Bir de buradan belki yine insanoğlu eğer şartlar oluşursa 950 sene, 1000 sene yaşayabilecek bir varlık. Cihazları buna müsait. Ama işte çevre şartları oluyor, başka şeyler olur, bozuluyor. İnsanlar zaman içerisinde işte şimdi 70-80 yaş ortalamaları var. Demek ki bir dönem işte Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşadığına göre kavim arasında böylesi uzun yaşayan kullar da olmuş. Bu olabileceği de gösteriyor. Yani yarın ilerler bir takım tıbbi müdahaleler, sıhhate dair hususlar. İnsanoğlu evet yaşı uzar ama ölüme çare bulamaz. O kesin bir şey. 1000 senede yaşasa insan ölecektir. Evet, Nuh Aleyhisselam tabii 1000 yıla yakın bir süre sürekli onları davet eder. Yine ayetlerde Allah'ım ben onları gece davet ettim, gündüz davet ettim. Açık açık davet ettim, gizli gizli davet ettim. Ama benim davetim onların ancak uzaklaşmasına sebep oldu. Yaklaşmadılar, iman etmediler. Artık ya Rabbi benim ümidim kesildi. Ben pes ettim artık dedi. Ve sen bana yardım et. İntikamımı sen al. Ya Rabbi yeryüzünde bir tek kafir bırakma diye dua etti. Cenab-ı Hak o dönemdeki kendisini inkar eden kimselerin helak edildiğini bize burada haber veriyor. Aslında bu ayetler peygamberimize indiğinde etrafında tabii Mekke müşrikleri var, inkarcılar var. Yani onların başına gelen sizin de başınıza gelir. Allah peygamberini yardımsız bırakmaz anlamında onlara da bir mesaj, müminlere de bir teselli. Bakınız sizin inandığınız peygamber bir gün muzaffer olacaktır. O ve ona iman edenler her zaman kurtulanlardan olacaktır. Siz şimdi sıkıntı içerisinde olabilirsiniz, endişe etmeyin anlamında müminlere de bir tesellidir. 78. ayet şimdi Davut Aleyhisselam'la ilgili ve Süleyman Aleyhisselam'la ilgili bir hatırlatmalar var. Ve Davud ve Süleyman iz yahkuman fil harzi iz nefeşet fihi ganemul kavm ve kunna li hukmihim şahidin. Davud'la Süleyman'ı da hatırla. Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam da babası, baba oğul yani. İkisi de peygamber ve ikisi de aynı zamanda melik yani kral peygamber. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk. Devam ediyor 79. ayet. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّنْ اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. Biz söz konusu davada en isabetli hükmü Süleyman'a bildirdik. Süleyman'a konunun nasıl anlaşılması gerektiğini diyor. Biz anlattık vahiy yoluyla. Zaten biz her birine hüküm ve ilim vermiştik. Hem Süleyman'a hem Davud'a vermiştik. Dağları ve kuşları Davud'un emrine rağmettik. Onunla beraber Allah'ı tesbih ediyorlardı. Gerçekten biz dilediğimiz her şeyi yapma kudretine sahibiz. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Amenna. Efendim rivayete göre bir koyun sürüsü geceleyin komşunun tarlasına girerek oradaki ekini tahrip eder. Ekin sahibi zararın telafisi için mahkemeye başvurur. Bu davaya bakan Davud Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman farklı hükümler verirler. Demek ki ikisi birlikte bakıyor baba oğul. Davud Aleyhisselam yani Süleyman Aleyhisselam'ın babası şöyle bir hüküm veriyor. Diyor ki tahrip edilen ekinin kıymetinin koyunların kıymetine denk olduğu kanaatine vararak koyunların tazminat olarak ekin sahibine verilmesini hükmeder. Der ki madem sizin tarlada bunlar izinsiz olarak otladılar, o zaman bu koyunlar senin der. Fakat Süleyman Aleyhisselam bu cezayı ağır bulur. Ve hükmün değiştirmesini teklif eder. Ona göre şöyle bir yol izlenmesi daha adildir. Tarladaki zarar koyunlardan elde edilecek gelirle ödenebilir. Bu sebeple hükmün şöyle olması gerekir. Tarla koyun sahiplerine verilmeli. Onlar ziyandan önceki haline gelinceye kadar tarlanın bakımını üstlenmeliler. İşte 6 ay ise 6 ay, 3 ay ise 3 ay, 1 sene ise 1 sene o tarla eski haline gelinceye kadar o tarlanın bakımını yapmalılar. Koyunlar da tarla sahibine verilmeli. O da tarlası ziyandan önceki haline gelinceye kadar bu koyunların sütünden, yününden ve kuzularından yararlanmalıdır. Yani şimdi koyunları da tarla sahibi almalı. Çünkü o zarara uğradı. Artık onların sütünden, yününden, her şeyinden tarlası eski haline gelinceye kadar yararlanmalı. Nihayet tarla sahibinin zararı karşılanınca tarla ve koyunlar sahiplerine iade edilmelidir. Hazreti Davud oğlunun bu çözümünü beğenir, kendi görüşünden vazgeçer. İşte Cenab-ı Hak burada zaten biz diyor Süleyman'a böyle bir anlayış yükledik. Onun konuyu doğru kavramasını sağladık buyuruyor. Yine bununla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlattığı bir hadise daha var. Davud aleyhisselamla oğlu Süleyman aleyhisselam arasındaki bu hüküm farklılığına örnek olarak. Vaktiyle iki kadın ve beraberinde iki oğlan vardı. Yolda giderlerken bir kurt gelip kadınlardan büyük olanın çocuğunu alıp götürüyor. Bunun üzerine bu kadın arkadaşı olan küçük kadına diyor ki, kurt senin çocuğunu götürdü diyor. Yani halbuki kendi çocuğu gitti ama küçük kadının çocuğu demek ki ikisi de bebek halinde. Diyor ki senin çocuğunu kurt kaptı. Öbür kadın hayır senin çocuğunu götürdü diye itiraz edince nihayet aralarında hükmetmesi için yine Davud Aleyhisselam'a müracaat ederler. Hazreti Davud çocuğun büyük kadına ait olduğuna hükmeder. Onlar mahkemeden çıkıp Hazreti Davud'un oğlu Süleyman'a giderler bu sefer. Davud Aleyhisselam'ın hükmünü ona anlatırlar. Hazreti Süleyman da der ki bana bu bıçak getirin. Çocuğu bu iki kadın arasında paylaştırayım der. Keseceğim diyor. Bunun üzerine küçük kadın aman diyor Allah aşkına böyle bir şey yapma. Çocuk bu kadının olsun diyor. Tamam bunun olsun bunundur de diyor. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam çocuğun küçük kadına ait olduğuna hükmediyor. Çünkü ana işte ciğeri durmuyor. Var onda dursun ama çocuk ölmesin diye. Bu da Buhari hadisi. Efendimiz bunu da anlatıyor. Demek ki Davud Aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'ın böyle hüküm verme noktasında çok özel bir kabiliyet verdiğini anlıyoruz. Nitekim Rahib el-İsfahani bu fefehemle Süleyman, işte Süleyman'a dava konusunu iyice anlamasını sağladık ifadesinin üç türlü anlaşılabileceğini söylüyor. Diyor ki ya diyor Allah Süleyman Aleyhisselam'a bir özel bir istidat yükledi, kabiliyet yükledi, firaset ve basiret verdi. Ya Süleyman Aleyhisselam'ın kalbine nasıl hüküm vereceğini ilham etti ya da ayrıca özel bir vahiy olarak Süleyman Aleyhisselam'a bu bilgiyi verdi. Diyor ki üçünde birisi olabilir elbette. Bu ayetin sonunda Davud Aleyhisselam'ın işte zikrettiği esnada dağların ve kuşların da ona eşlik ettiğine işaret ediliyor. Müfessirlerin bir kısmı diyor ki acaba bu dağların ve kuşların Allah'a tesbih etmesi mecazi bir ifade midir? Yani hakikat değil de mecaz mıdır? Yani onların Allah'a itaatkar varlıklar olduğuna işaret eden bir şeyden mi ibarettir? Bir kısmı bunu böyle izah etmeye çalışıyor. Bir kısmı da diyorlar ki hayır bu hakikattir. Dağların ve kuşların bizim anlamadığımız bir dili vardır ve Allah'ı onunla zikrederler. Hazreti Davud güzel sesiyle Zebur'u okuyup terennüm ederken kuşların havada durarak onunla birlikte tesbih ettiklerini, dağların da bu tesbihi tekrarladıklarını söylerler. Diğerleri ise dağlar ve kuşlar Allah'ın varlığına, kudretine ve büyüklüğüne delalet ettiği için lisan-ı hal ile Allah'a tesbih etmektedirler diye izah ediyorlar. Fakat Kur'an'da şöyle bir ayet var ve o ayette buyuruluyor ki Estağfirullah ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih velakin la tefkahune tesbihahum nice her şey bir şekilde Allah'a tesbih ediyor. Fakat siz onların tesbihini anlamıyorsunuz buyuruluyor. Demek ki esasen onlar bir tesbih yapıyorlar ve bu tesbihi çoğunluk olarak biz anlamıyoruz. Ama Cenab-ı Hak bazı kullarına işte Davud Aleyhisselam'ı açmış demek ki bu kapıyı. Davud Aleyhisselam o kuşların, dağların tesbihini işitiyor ve anlıyor ki Cenab-ı Hak onlarla beraber tesbih ediyorlardı. Cenab-ı Hakk'ı buyuruyor. Yani bu efendim zaten var, yerde gökte her şey Hakk'ı tesbih ediyor. Fakat o tesbihi herkes anlamıyor. Cenab-ı Hak bazı kullarına bu tesbihin nasıl olduğunu işittiriyor. Bu görüş sanki daha Kur'an'a göre daha sıhhatli gibi anlaşılıyor. Her şeyi bazen akıl terazisinin içine sokmaya çalışıyoruz. Her şeyi anlıyormuşuz gibi. Her şeyi anlamıyoruz. Zaten Yüce Rabbimiz açıkça beyan buyuruyor. Siz diyor anlamıyorsunuz ama onların bir tesbihi var. Yunus Emre'nin hani dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni dediği gibi işte bütün kainat hakikatte Cenab-ı Hakk'ı zakir, yani Hakk'ı zikrediyor. Hakk'ı tesbih ediyor. Ha, o tesbihle uyum içerisinde, o tesbihi hissederek, o tesbihi belki duyarak, belki görerek efendim Hakk'ı tesbih etmek ayrı bir mazhariyet. İşte Davud Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak böyle bir mazhariyet yüklemiş. 80. ayet: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ Bir de Davud'a sizin için zırh yapma sanatını öğretti ki savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz şükrediyor musunuz? Evet, efendim o zırh askerin bir takım harp aletlerine karşı kendi bedenini korumak üzere giydiği şeyler her dönem farklı farklı olmuş ama demek ki ilk zırh yapma sanatını Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'a öğretmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Davud Aleyhisselam'ın bu yönüne dikkat çekerek hiçbir kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud Aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi der. Onun için insan gerçekten kendi elinin emeğini yerse en tıyıp, en temiz rızık odur. Burada hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el ifadesini kullandığı için bazı alimler elle yapılan işlerle kazanılan rızıkların çok daha tıyıp, temiz olduğuna dikkat çekerler. Tabii burada bir esasen kişinin kendi bizzat çalışması demek ama bazı alimlerimiz o kelimenin kullanılmasında da bir efendim bir incelik çıkarırlar. İşte zırh yapmak böyle bir şeydir mesela. Terzilik böyle bir şeydir. Efendim benzer bir takım elle yapılan ve yaptığı elle yapılan ürünlerden kazanılan rızıklar. Bu daha tıyıptır derler. Elbette insan bazen efendim sadece eliyle değil farklı uzuvlarıyla da iş yapar ve kazanır. Allah'ın meşru sınırlar içerisinde, çerçevesini çizdiği sınırlar içerisinde kaldığı sürece insanın bizzat çalışarak kazandığı her şey tıyıptır, temizdir. İşte Davud Aleyhisselam böyle bir Cenab-ı Hak kendisine meslek de vermiş. O mesleği de icra eden bir peygamber. Ve bu nimet için şükrediyor musunuz diye Cenab-ı Hak soruyor. Demek ki her bir nimet için ayrıca şükür istiyor Yüce Rabbimiz. Hele hele böyle yeni bir buluş bulan, yeni bir ürün ortaya koyan insanların hem onların şükretmesi gerekiyor hem de o üründen faydalanan kimselerin şükretmesi gerekiyor. وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ اِلَى الْاَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِم۪ينَ Süleyman'ın emrine de güçlü bir şekilde esen rüzgarı boyun eğdirdik. Cenab-ı Hak ona da bir rüzgar verdik diyor emrine. Onun isteğine göre insanlar için feyiz ve bereketlerle donattığımız topraklara doğru akıp giderdi. Her şeyin gerçek mahiyetini biz bilmekteyiz diyor Cenab-ı Hak. Evet, Süleyman Aleyhisselam'a da dehşet bir mülkü saltanat verilmiş. Daha önce kimseye verilmeyen mülk. Hayvanların dilinden anlıyor, işte rüzgara hükmediyor. Ne bileyim daha birçok cinleri çalıştırıyor emrinde. Böyle bir peygamber Süleyman Aleyhisselam. İnsü cin hem peygamberi belki hem kralı. Onların hükümdarı yani. Ve diyor rüzgar onun istediği yöne doğru onu alır götürürdü. Bununla ilgili onu ve hatta belki avanesini, ordusunu götürürdü. Bunu nasıl götürürdü bilemiyoruz. Yani denizde işte geminin rüzgarla hareket eden gemilerin gitmesi midir bu? Bazı müfessirler bu şekilde ifadelendirirler, izah etmeye çalışırlar. Ama onun isteğine göre akan bir rüzgar, yani rüzgara boyun eğdirecek bir mucize. Demek ki Cenab-ı Hak kendisine ilham etti. Ya da o rüzgarı o şekilde kullanabilecek bir bilgiye sahipti o. Ve ona göre o rüzgar yoluyla bir takım mesafeler efendim alıyordu. Nitekim bir başka ayette Sebe suresi 12'de Süleyman'ın emrine de sabah esişi bir ay, akşam esişi de bir aylık yol olan rüzgarı verdik. Erimiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı. İşlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa ona alevli ateş azabını tattırırız. Yani burada da adeta böyle bir sabah rüzgarıyla bir aylık yol gidebilecek bir hızda bir rüzgar. Demek ki kuvvetli esen bir rüzgar veriyor Cenab-ı Hak. Bir şekilde onunla intikal sağlanabiliyor. Şimdi mesela bakıyorsunuz uçakların uçuşu da bir şekilde rüzgar oluşumuyla oluyor. Yani o motorların o hava kütlesini güçlü bir şekilde çekip onu rüzgar halinde adeta efendim kullanması ve uçakların hızını biliyoruz. Yani o dönemde acaba nasıl bir şekilde rüzgar kullanıldı bunu bilmiyoruz. Fakat Yüce Rabbimiz bir şey haber ediyor ki Süleyman Aleyhisselam'a böyle bir rüzgarı kullanabilme efendim saltanatı verilmiş. Evet, ona böyle bir saltanat verilmiş. Ayette bereketli kılındığı bildirilen yerden kasıt Filistin topraklarıdır deniliyor. Yani burada onun isteğine göre insanlar için feyiz ve bereketlerle donattığımız topraklara doğru akıp giderdir rüzgarla beraber. O diyor, o bereketli topraklar Filistin ve civarıdır, Mescid-i Aksa civarıdır. Son ayetimizi okuyalım bugünkü programımızın. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوْسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكِ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ Bir de şeytanlardan, cinlerden Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işler yapanları da onun emrine verdik. Hep onları zapt eden bizdik. Şimdi cinlerden de böyle bir çalışanları olmuş Süleyman Aleyhisselam'ın. Şeytan daha çok cinlerden inkar edenler ya da yoldan çıkanlara verilen bir isim. Dolayısıyla bir başka ayette cinlerden işte çalışan kimseleri vardı. Onun adeta personeli vardı buyurulduğuna göre. Ve bunların bir kısmını denizlere gönderiyormuş Süleyman Aleyhisselam. Onlar orada dalgıçlık edip demek ki çok kıymetli madenler, bir takım cevherler getiriyordu kendisine. Sadece dalgıçlık yapanlar değil, daha başka işler yapıyorlar. Nitekim ayet-i kerimede yine Sebe suresi ayet 13'te cinler Süleyman'ın isteğine göre mabetler, kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanaklar, leğenler, yerinden sökülemez sabit kazanlar yapıyorlardı buyuruluyor. Demek ki büyük işler yaptırıyordu Süleyman Aleyhisselam onlara ve onları böyle ağır işlerde çalıştırıyordu. Yüce Rabbimiz mülkünün dilediği kullarına da dilediği istidat, kabiliyet ve hüküm veriyor, saltanat veriyor, nimetler ihsan ediyor. Biz de Rabbimizin verdiği bu haberlere iman ediyoruz. Bu peygamberlerin hepsine salatü selam ediyoruz. Rabbimiz onların hepsini salihlerden eylemiş. İnşallah bizler de onları sevenler olarak onlarla beraber kıyamet gününde oluruz. Onlarla beraber haşroluruz inşallah. Allah'a emanet olunuz.